Aynım 34, sayfa 371. Bu kadar dinlenmek yeter. Bacaklarını duvara ittir. Matty acıyla inledi. Alnından terler akıyordu. Jane filmini düşündü. O ağırlıkları kaldırırken Demi Moore'un cildi nasıl da pürüzsüz görünüyordu. Matty de hapishanenin duvarlarını ittirirken bu düşünceye odaklandı. Kasları gözünün önünde canlanıyordu. Demi Moore'un sonunda o adama karşılık verdiği sahneyi düşündü ve o pisliği eşek sudan gelinceye kadar dövdüğü zaman. Matty soluk soluğa bir kez daha sırtını duvara yaslayıp derin nefes alarak bacaklarını dinlendirdi. Tam yeniden başlayacaktı ki o sırada karnının kasıldığını hissetti. Bir sancı daha. Matty nefesini tutup sancının çabucak geçmesi için dua etti. Acısı şimdiden dinmeye başlamıştı. O kaslarını çalıştırırken Rahmi de kendi kaslarını deniyordu işte. Çok ağrılı bir sancı değildi ama zamanının geldiğini haber veriyordu. Bekle bebeğim, biraz daha beklemen gerekiyor diye geçirdi içinden. Bölüm 27. Maura bir kez daha kimliğine dair bütün kanıtları gerisinde bırakıyordu. Çantasını dolaba koyup saatini, kemerini ve araba anahtarını çıkardı. Kredi kartım, ehliyetim ve sosyal güvenlik numaram olsa da gerçekte kim olduğumu bilmiyorum diye düşündü. Bu sorunun cevabını bilen tek insan da şu anda bu duvarların arasında beni bekliyor. Maura ziyaretçi kapısından gidip güvenliği kontrol etmesi için ayakkabılarını çıkarttı ve sonra metal dedektörden geçti. Bayan bir gardiyan içeride onu bekliyordu. Doktor İstes, evet benim. Özel bir görüşme odası talep etmişsiniz öyle mi? Mahkumla yalnız görüşmem gerekiyor. Yine de izleniyor olacaksınız, anlıyorsunuz değil mi? Konuşmamız gizli kaldıktan sonra önemi yok. Mahkumların avukatlarla görüştüğü odada görüşeceksiniz. Bu yüzden konuştuklarınız duyulmuyor olacak. Gardiyanla birlikte açık görüş gününde geldiği salondan geçip bir başka koridora girmişlerdi. Gardiyan kapıyı açıp Maura'yı içeriye aldı. Onu birazdan getireceğiz. Siz geçip oturun. Maura görüşme odasına girdi. İçeride bir masa ve iki tane sandalye vardı. Kapıya bakan sandalyeye geçip oturdu. Koridora bakan plastik bir cam vardı. Odanın iki köşesine güvenlik kameraları yerleştirilmişti. Maura beklemeye başladı. Serin serin esen klimaya rağmen elleri terliyordu. Başını kaldırdığı bir anda camın diğer tarafında kendisine bakan Amalta'nın kapkara, duygusuz gözleriyle karşılaşınca bir anda irkildi. Gardiyan Amalta'yı içeriye sokup sandalyeye oturtmuştu. Bugün pek konuşkan değil. Sizinle konuşup konuşmayacağını bilmiyorum ama getirdik işte. Gardiyan eğilip Amalta'nın bileğinde bir kelepçe bağladı ve kelepçenin diğer ucunda masanın bacağını tutturdu. Buna gerek var mı gerçekten diye sordu Maura. Kurallar böyle. Sizin güveniniz için dedi gardiyan doğrulurken. İşiniz bittiğinde duvardaki megafonundaki düğmeye basın. Gelip onu alacağız. Çıkarmadan önce Amalta'nın omzunu sıvazladı. Şimdi bu bayanla güzel güzel konuşun tamam mı tatlım? Seni görmek için ta nerelerden gelmiş. Sonra Maura'ya iyi şanslar dercesine sessiz bir bakış atıp odadan çıktı ve kapıyı arkasından kilitledi. Maura ve Amalta bir süre öylece durdular. Geçen hafta seni ziyarete gelmiştim dedi Maura. Beni hatırlıyor musun? Amalta sandalyesinde iki büklüm olup gözlerini masaya dikti. Tam gitmek üzereyken bana bir şey söylemiştin. Şimdi sen de öleceksin. Bu ne demek oluyor? Amalta cevap vermedi. Beni uyarmaya çalışıyordun değil mi? Senin peşini bırakmamı istiyordun. Geçmişi kurcalamamamı söylüyordun. Amalta yine cevap vermemişti. Şu anda kimse bizi duyamaz Amalta. Bu odada yalnızız. Maura ellerini masaya koyup üzerine kayıt cihazında not defterinde falan olmadığını göstermeye çalıştı. Ben polis ya da savcı değilim. Bana istediğini söyleyebilirsin. Kimse bizi duymaz. Maura biraz daha sokulup usulca ekledi. Söylediğim her şeyi çok iyi anladığını biliyorum. Lanet olsun. Bu oyundan sıkıldım artık. Amalta'nın başını kaldırmadığı halde gerildiği her halinden belliydi. Kol kasları bir anda kasılmıştı. Beni dinliyor, tamam, söyleyeceklerimi duymak istiyor diye geçirdi içinden. Bu bir tehditti değil mi? Öleceğini mi söylediğin zaman senden uzak durmamı yoksa benim sonumum da Anna'ya benzeyeceğini söylemeye çalışıyordun. İlk başta bunun psikozlu bir hastanın saçmalamaları olduğunu sanmıştım ama söylediklerinde ciddiydin. Onu koruyorsun değil mi? Canavarı koruyorsun. Amalta usulca başını kaldırdı. Karanlık, buz gibi bomboş bakışlarla Maura'nın gözleriyle buluştu. Maura geri çekilmişti. Tüyleri diken diken olmuştu. Onun hakkında her şeyi biliyoruz dedi Maura. İkinizden de haberimiz var. Ne biliyorsunuz? Maura Amalta'nın konuşmasını beklemiyordu. Bu soruyu öyle bir fısıltıyla sormuştu ki Maura bir an için gerçekten de onu duymadığına emin olamadı. Yutkundu, derin bir nefes aldı. Gözlerindeki o boşluk duygusu Maura'yı yerinden sarsmıştı. Gözlerinde delilik falan yoktu, sadece boştu. Benim kadar akıllısın sen de. Aklın gayet başında dedi Maura. Ama bunu kimsenin öğrenmesine cesaret edemiyorsun. Psikozluyu oynamak kolay. Çünkü insanlar delilleri rahat bırakıyorlar. Seni sorgulamaya bile zahmet etmiyorlar. İşi kurcalamıyorlar çünkü her şeyin sanrılarından ibaret olduğunu sanıyorlar. Şimdi sana ilaç da vermiyorlar çünkü ilaçların yan etkilerinden zarar görmüşsün gibi davranıyorsun. Maura kendini o bomboş karanlığın içine bakmaya zorladı. Canavar gerçek olduğunu bilmiyor. Canavarın gerçek olduğunu bilmiyorlar ama sen biliyorsun ve nerede olduğunu da biliyorsun. Amalta kımıldamadan duruyordu ama gergin olduğu yüzünden belliydi. Ağzının kenarındaki kaslar gerilmişti ve boynundaki damarlar belirginleşti. Bu senin tek şansın değil mi? Delilik maskesinin arkasına saklanıp merhamet dilenmek. Kanıtları inkar edemezdin. Levy'nin üzerinde kan izleri vardı. Cüzdanları çalmıştın ama onları psikozlu olduğuna ikna ederek bu konunun üzerine fazla gitmelerini engelledin. Bu şekilde diğer kurbanları bulamayacaklarını düşündün. Florida'da ve Virginia'da öldürdüğün kadınları, Texas ve Arkansas'ta bu eyaletlere idam cezası olduğunu biliyordun. Maura masanın üzerine iyice eğilmişti şimdi. Neden ona ele vermiyorsun Amalta? Ne de olsa o senin bütün suçu tek başına üstlenmeye göz yumdu. Ve şimdi dışarıda hala iş üstünde. Sensiz devam ediyor. Birlikte gittiğiniz yerlere, aynı av noktalarına tekrar tekrar dönüyor. Daha yeni Natick'te bir başka kadını kaçırdı. Onu durdurabilirsin Amalta. Bütün bunlara bir son verebilirsin. Amalta nefesini tutmuş bekliyordu sanki. Şu haline bak. Burada hapishanede tıkılı kaldın. Maura gülmeye başladı. Ne kadar da acınası. Elia elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşırken sen de burada oturasın. Amalta gözlerini kırptı. Bir an için bile olsa kaslarındaki bütün gerginlik eriyip gitmişti sanki. Konuş benimle diye üsteledi Maura. Bu odada başka hiç kimse yok. Sadece sen ve ben. Kadının gözleri köşedeki kameranın birine odaklanmıştı. Evet, bizi görebiliyorlar dedi Maura. Ama duyamıyorlar. Herkes bizi duyabilir diye fısıldadı Amalta. Gözlerini Amalta'nın üzerine dikmişti. O hayalet gibi bomboş bakan gözlerle bir anda buz gibi olmuştu. Ve korkutucu derecede akıllı bakıyorlardı şimdi. Sanki birdenbire içine bambaşka bir yaratık girmişti ve onun gözlerinden Maura'ya bakıyordu. Neden buradasın? Bilmek istiyorum. Kız kardeşimi Elia mı öldürdü? Uzun bir sessizlik olmuştu ve bir an için kadının gözlerinde tuhaf eğlenir gibi bir pırıltı yanıp söndü. Neden öldürsün ki? Anna'nın neden öldürdüğünü biliyorsun değil mi? Öldürüldüğünü, neden öldürüldüğünü biliyorsun değil mi? Neden cevabını bildiğin bir soru sormuyorsun bana? Buraya gelmenin asıl sebebi yani. Amalta son derece sessiz ve samimi bir ses tonuyla konuştu. Bu seninle ilgili Maura değil mi? Gerçekten öğrenmek istediğin şey nedir? Maura'nın kalbi güm güm atıyordu. Gözleri kadının gözlerinin üzerindeydi ve bir anda boğazında acıyla düğümlendiğini hissetti. Bana söylemeni istiyorum. Evet. Sadece mırıldamıştı Amalta. Maura'nın kafasını konuşan bir ses gibi. Annem kimdi? Amalta'nın dudakları ufacık bir gülümsemeyle kıvrılmıştı. Aradaki benzerliği görmediğini söylüyorsun yani. Bana gerçeği söyle. Bana bir bak. Sonra da aynaya bak. İşte gerçek bu. Sen de kendime dahi hiçbir şey görmüyorum. Ama ben sende görüyorum dedi. Maura gülmeye başladı. Bunu yapabildiğine kendisi de şaşırmıştı. Neden geldiğimi bilmiyorum. Bu ziyaret zaman kaybından başka bir işe yaramadı. Maura sandalyesini çekip ayaklandı. Ölülerle çalışmak hoşuna gidiyor mu Maura? Maura bu soru karşısında duyduğunu şaşkınlığı bir anda durup kalmıştı. İşin bu değil mi? Amalta. İşin bu değil mi dedi Amalta. Onları kesip organlarını çıkartıyorsun, kalplerini lime lime ediyorsun. Bunu neden yapıyorsun? İşim gereği. Neden bu mesleği seçtin? Buraya kendim hakkında konuşmaya gelmedim. Ah evet. Elbette bunun için geldim. Gerçekte kim olduğunu öğrenmek için. Maura yavaşça tekrar yerine oturdu. O zaman neden bana söylemiyorsun? Göbekleri kesip açıyorsun. Ellerini kana buluyorsun. Bu da aynı şey öyle değil mi? Neden benden farklı olduğunu düşünüyorsun? Kadın son derece yavaş bir biçimde öne doğru eğilmişti. Öyle ki Maura bir anda kendisine ne kadar yakın durduğunu fark edince irkilmişti. Aynaya bir bak. Beni göreceksin. Aynı türden bile değiliz biz dedi Maura. Eğer düşündüğün buysa ben kim oluyorum da senin fikrini değiştirmeye çalışıyorum ki? Amalta gözünü kırpmadan Maura'nın gözlerinin içine bakıyordu. Ama DNA testi diye bir şey var. Mağaranın nefesi kesilmişti. Blef yapıyor diye düşündü. Bunun için onu yeniden görmeye gelip gelmeyeceğimi merak ediyor. Eğer gerçeği bilmemi istiyorsam DNA asla yalan söylemez. Ağzından alacağım ufacık bir örnekle aradığım cevaba ulaşabilirim ve böylelikle en kötü kabuslarımı gerçeğe dönüştürmüş olurum. Beni nerede bulacağını biliyorsun dedi Amalta. Gerçeği duymaya hazır olduğun zaman gel. Amalta ayağa kalktı. Bileğindeki kelepçe masanın bacağına çarpıp takırdamıştı. Amalta başını kaldırıp tepedeki kameraya baktı. Gardiyana artık gitmek istediğini işaret ediyordu. Eğer benim annemsen dedi Maura, o zaman babamın kim olduğunu söyle. Amalta dönüp ona baktı. Yüzünde yine aynı gülümseme vardı. Tahmin edemiyor musun? O sırada kapı açıldı. Gardiyan başını içeri uzattı. Her şey yolunda mı? Kadının geçirdiği değişim gerçekten de inanılmazdı. Bir saniye önce Amalta, Maura'ya insan tüylerini diken diken eden bir kurnazlıkla bakıyordu. Şimdi ise o yaratık gitmiş, yerine ayağını masanın bacağından kurtaramadığı için deliren hasta bir kadın müsveddesi gelmişti. Git diye homurdandı. Gitmek istiyorum. Tamam tatlım, tabii, tabii ki gideceğiz. Gardiyan Maura'ya baktı. Sanırım onunla işiniz bitti. Şimdilik dedi Maura. Rizzoli, Charles Kessel'ın kendisini ziyaret etmesini beklemiyordu. Bu yüzden nöbetçi polis masasına gelip Doktor Kessel'ın lobide onu beklediğini söyleyince asansörden inip adamın halini görünce daha da şaşkına döndü. Adam bir hafta içinde 10 yıl yaşlanmıştı sanki. Belli ki kilo vermişti. Yüzü çökmüştü ve suratı bembeyazdı. Üzerindeki ceketin iyi bir terzinin elinden çıktığı su götürmezdi. Ama şimdi omuzlarından düşüyordu. Sizinle konuşmam gerek dedi Kessel. Neler olduğunu bilmem gerekiyor. Rizzoli nöbetçi polise başıyla işaret etti. Ben onu yukarı çıkarırım. Rizzoli ve Kessel birlikte asansöre bindiler. Kimse bana bir şey anlatmıyor dedi Kessel. Bunun devam eden bir davanın standart prosedürü olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Beni mi suçlayacaksınız? Dedektif Ballard bunun an meselesi olduğunu söylüyor. Rizzoli adama baktı. Bunu size ne zaman söyledi? Ondan ne zaman haber alsam bunu söylüyor. Stratejiniz bu mu dedektif? Beni korkutup cezamı kesmeye mi niyetlisiniz? Rizzoli hiçbir şey söylememişti. Ballard'ın Kessel'la görüşmeye devam ettiğini bilmiyordu. Birlikte asansörden indiler. Rizzoli adamı sorgu odasına götürmüştü. Bir masaya geçip karşılıklı oturdular. Bana söyleyeceğiniz bir şey var mı diye sordu Rizzoli. Çünkü aksi takdirde şu anda konuşmamızın hiçbir anlamı yok. Onu ben öldürmedim. Bunu daha önce de söylemiştiniz. O zaman da beni duyduğunuzu sanmıyorum ama bana söyleyebileceğiniz başka bir şey var mı? İş seyahatine giderken kullandığım uçak şirketiyle görüştünüz değil mi? Size o bilgiyi vermiştim. Northwest Hava Yolu uçakta olduğunuzu doğruladı. Ama hala anın cinayet saatinde evde olduğunuza dair bir şahidiniz yok. Bir de posta kutunuzda şu ölü kuşun bulunması meselesi var. Zahmet edip o zaman nerede olduğuna baktınız mı acaba? Sizi bilmem ama ben o zaman şehirde olmadığımı biliyorum. Sekreterime de söyleyebilirim. Sekreterim de söyleyebilir size bunu. Yine de bunu masumiyetinizi kanıtlamadığını görüyorsunuz sanırım. Kuşun boynunu kırıp Anna'nın posta kutusuna koyması için pekala bir başkasını tutmuş olabilirsiniz. Ona yaptığım şeyleri açıkça itiraf ediyorum ama onu takip ettim. Evet, evinin önünde belki 6 kez geçtim ve evet o gece ona vurdum ve bununla gurur duymuyorum. Ama asla ona ölüm tehditleri yollamadım ve asla kuş filan öldürmedim ben. Sadece bunu söylemeye mi geldiniz? Çünkü öyleyse Rizzoli ayağa kalkmaya yeltenmişti. O sırada Kessel'ın bileğine sarılmasıyla şaşkına döndü. Bileğini öyle sıkı tutmuştu ki Rizzoli de refleks olarak direkt kendini savunmaya geçti. Adamın kolunu kıvırıvermişti bir anda. Kessel acı içinde inleyerek yerinde oturdu. Şaşırmış görünüyordu. Kolunu kırmam ister misin dedi Rizzoli. Hadi bir daha dene bakalım. Özür dilerim diye mırıldandı Kessel. Üzgün gözlerle. Konuşma sırasında başına toplanan öfkenin tamamı akıp gitmişti bir anda sanki. Tanrım, çok özür dilerim. Rizzoli adamın sandalyeye oturttuğu yerde nasıl da çöküp kaldığını gördü. Gerçekten acı çekiyor diye düşündü. Sadece neler olduğunu bilmek istiyorum dedi. Sadece bir şeyler yaptığınızdan emin olmak istiyorum. Ben işimi yapıyorum Doktor Kessel. Tek yaptığınız beni araştırmak. Bu doğru değil. Bu geniş çaplı bir soruşturma. Ama Ballard dedi ki, bu soruşturmada dedektif Barat görevli değil. Ben görevliyim ve bana güvenebilirsiniz. Olabilecek her türlü perspektiften araştırıyorum durumu. Kessel başını salladı. Derin bir nefes alıp doğruldu. Benim duymak istediğim de buydu. Elinizden gelen her şeyi yaptığınızdan hiçbir şeyi atlamadığınızdan emin olmak istedim. Hakkımda ne düşünürseniz düşünün ama Tanrı da biliyor ya, gerçek olan tek şey varsa o da şu. Ben Anna'yı gerçekten çok sevdim. Adam ellerini saçlarının arasında dolaştırdı. İnsanların sizi terk etmesi korkunç bir şey. Evet öyle. Birini sevdiğiniz zaman ona tutunmanız öyle doğal ki aşk bazen çılgınca şeyler yaptırıyor insana. İnanamayacağınız şeyler. Cinayet bile mi? Onu ben öldürmedim. Castle Rizzoni'nin gözlerinin içine baktı. Ama evet, onun için ölürdüm. O sırada Rizzoli'nin cep telefonu çaldı. Affedersiniz dedi Rizzoli ve yerinden kalkıp odadan çıktı. Arayan Frost'tu. Güvenlik kamerası az önce Van Geist'in evinin önünde beyaz bir minibüs saptadı dedi. 15 dakika önce evin önünden geçti ama durmadı. Sürücü bizim çocukları görmüş olabilir. Bu yüzden sokağın aşağısına doğru ilerlediler biraz. Onun aradığımız minibüs olduğunu nereden biliyoruz? Plakalar çalıntı çıktı çünkü. Ne? Plaka numarasını görme şansları olmuş. Kayıtlara göre plakada 3 hafta önce Pittsfield'da Dodge marka bir yük aracından çalınmış. Pittsfield, Albany sınırında diye geçirdi içinden Rizzoli. Geçen ay oradan bir kadın kaybolmuştu. Rizzoli kulağı alizledi, öylece kala kaldı. Kalbi güm güm atıyordu. Bu minibüs nerede şimdi? Timimiz olduğu yerde kalmış. Minibüsü takip etmemiş. Plakanın çalıntı olduğunu öğrendiklerinde ise takip etmek için çok geç kalmışlar artık. Minibüs de bir daha geri dönmemiş. O arabayı değiştirip bir paralel sokağa yerleştirelim. Evi izlemek için ikinci bir tim çıkartalım. Eğer minibüs yeniden orada çıkarsa iki koldan takip ederiz. Sırayla iki ayrı araç nöbet tutsun. Tamam. Ben de oraya gidiyorum şimdi. Rizzoli telefonu kapattı. Charles Castle hala sorgu odasında masanın başında oturuyordu. Başı öne eğilmişti. Bu adamınki aşk mı yoksa takıntı mı diye düşündü içten içe. Bazen bu ikisinin arasındaki farkı göremiyor insan.